bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Sokaktaki Adamın Ankara Anıları, Necat Akgün, Çankaya Belediyesi Yayınları. Bu kitap 138 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 18 Kasım 2008, okuyan Feryal Çabuk. Necat Akgün 1928 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ankara, İstanbul ve İzmir'de tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Yazarın adli psikiyatri, obsesyonel nevroz ve bir meslektaşı ile ortaklaşa yazdığı hastane idaresi ve organizasyonu kitaplarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış toplam 42 mesleki makalesi vardır. Akgün'ün ilk kitabı ise bir arkadaşı ile birlikte kaleme aldığı Akvaryum Balıkları'dır. Ankara'ya özel bir sevgi besleyen yazarın başkent ile ilgili yayınlanan ilk kitabı ise Burası Ankara'dır. Evli ve iki çocuk babası Akgün Fransızca biliyor. Modern Ankara'nın gerçek kurucusu Atatürk. İlk söz. Ankara, ulusumuzun, yurttaşlarımızın, Türkiye'nin başkenti. Cumhuriyete giden ulusal mücadelenin gururu Ankara. Ve cumhuriyetle başkentlik payesi kazanıp gururlanan Ankara. Mustafa Kemal'in Bozkır'ın ortasında güç, İhtişam, bilgi ve bilgeliği sokaklarına, kimyasına ve çehresine akıttığı bir kent Ankara. Ankara, Ankara, güzel Ankara. İşte Necat Akgün'ün kitabı, milyonların yurttaş kimliği kazanarak farklılaşmasının öncüsü Cumhuriyeti ve Ankara'nın kent olarak dalga boylarındaki gelişimini farklı objektiften görmek için birebir. Sıradan gibi görünen ama dikkatli bir bakışın boy verdiği, filiz verdiği Ankara'nın aktüel gelişimini sanki kendisini ajanda yaparak ortaya çıkaran yılların birikiminin eseri bu yapıtla Ankara kendi gelişim seyrini çok daha iyi görecek, bilecek ve tanıyacaktır. Bu başkentin sahipleri Ankaralılar da kentlerinin nereden nereye geldiğini bu kitabın yol haritasını izleyerek çok daha iyi göreceklerdir. Cumhuriyet ideallerinden ve onun kent algısından uzak anlayışın dönüştürdüğü, kuraklaştırdığı ve çoraklaştırdığı kent Ankara. Cumhuriyet ideallerine sahip anlayışı ve kavrayışı bekleyen kent Ankara. Kent bilinci, tarih bilinci bazen ve sıklıkla büyük tarihsel hadiselerin, olguların ötesinde günlük yaşama tutulan bir mercekten çok daha iyi görülebilir. İşte Necat Akgün'ün yaptığı da budur. Bir cumhuriyet yurttaşı olarak kentine, başkentine karşı duyduğu büyük sorumluluğu engin bir sevgiyle birleştirmiştir. Bu sevginin pınarlarından yudum yudum bize içiren, cumhuriyetin hediyesi Ankara'ya bu kitabı armağan eden Sayın Necat Akgün'e sonsuz teşekkürler sunuyorum. Profesör Doktor Muzaffer Er Yılmaz, Çankaya Belediye Başkanı, İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı. 1930'lu, 1940'lı yıllarda Ankara, ya da Sokaktaki Adamın Ankara Anıları, Necat Akgün. Başlarken, ülkemizde edebiyat türleri arasında anılara gittikçe daha çok yer verildiği görülmektedir. Onların da bir türü vardır ki, geçmişte olduğu gibi bugün de ihmale uğramaktadır. Bunun ötekilerden farkı, bir takım olaylardan söz edilirken, onların gerçekleştiği kentin fiziksel ve toplumsal yapısına da değinilmiş olmasıdır. Oysa çoğunlukla bir olay anlatılırken kentin o tarihte fiziksel olsun, toplumsal olsun nasıl bir tablo ortaya koyduğu hiç dikkate alınmaz. Cumhuriyetin kuruluşunda bir süre Ankara'da bulunmuş olduğu anlaşılan Jean Schicklinckin adlı bir yazarın bu kent için gerek anılara gerekse izlenimlere dayanan bir kitap yazmanın gerekliliğinden söz etmesi sırasında onun fiziksel ve toplumsal yapısına da yer vermeyi düşünmüş olup olmadığını bilemem. Batur E. Avrupa Güneşi'nin Doğduğu Yere Yolculuk, İstanbul 2001. Ama herkes bilir ki yaşanan her olay kentin dokusuyla iyiden iyiye iç içe geçmiş, onunla kaynaşmış durumdadır. Bu husus günümüze kadar genellikle göz ardı edilmiş, çevreye boş verilmiş, sadece olay çıplak olarak ele alınmakla yetinilmiştir. Elbette ki geçmişte kalmış bir olay yeni nesillere ilginç gelebilecektir. Ama gerçekleştiği sırada nasıl bir ortamda yaşandığını bilmek, konunun daha da iyi öğrenilmesini sağlayacaktır. Keşke nice yazarımız bu türü daha çok denemeyi düşünseydi. Bugün en az 50-70 yıl önceki Ankara'yı bizler çok daha iyi öğrenmiş, tanımış olurduk. Bu istek geleceği de kapsayacak değerdedir. Sokaktaki adamlardan biri olarak yazdıklarımın sanatsal ve bilimsel yönü olmamasına karşılık, özellikle de yaşlılık sınırına iyice girmiş kişilerin geçmişlerini ve bilmedikleri ya da zamanla unutmuş oldukları nice yerleri bu satırları okuduklarında anımsamaları ya da öğrenmeleri benim için her şeye değecektir. İşte Ankara ile ilgili bu yazılar bu düşüncelerle doğdu. Uzun yıllarımı burada geçirmiş olmam da bana bu olanağı sağladı. Yazdıklarımda tarih sırasına bazen önem verdim, bazen de hiç vermedim. Bunun yanında Ankara'nın belli bir dönemini kuru bir şekilde anlatmak yerine biraz renklendirerek daha rahat okunur bir hale getirmeye çalıştım. Çoğu yabancı, az yerli birçok yazar geçmişteki Ankara'yı ve çağdaş Ankara'yı anlatmaya çalışmıştır. Bakınız burası Ankara. Akgün ne? Ankara 1996. Bunlara aşağıdaki iki örneği daha eklemek istedim. 1928'de yazarlarımızdan Aka Gündüz'ün Bir Karış Karı, Keskin Ayazı, Tenha Sokakları ile Berrak Bir Kış Sabahı. Böyle günlerde Ankara dünyanın en güzel şehri olur, en meşhur şehri olduğu gibi dediği Ankara için bir yıl sonra da Ahmet Haşim'in Bu şehir güzel olmaktan ziyade düşündürücü, ümit ve kuvvet verici bir timsaldir diye yazdığı o günkü Ankara ile bugünkü arasında elbette büyük fark vardır. Ama herkes biliyor ki bu sadece teknolojinin gelişimiyle ilgilidir. Ne var ki bu gelişim iyi kullanılmamış, hemen her şeyde estetikten uzak kalınmış, gerçeği söylemek gerekirse ilk 15 yıldan sonraki dönemde asıl beklenene bir türlü kavuşulamamıştır. Ben burada Ankara'nın tarihindeki bu ikinci gelişimin 1938 yılında Atatürk'ün ölümüyle önce duraklamaya, sonra da gerilemeye uğradığını, birinci dönemin 1950'ye kadar iyi kötü sürdüğünü ama bu tarihten sonra her yıl biraz daha artacak şekilde hep gerilediğini vurgulamaya çalıştım. Bunu yaparken de uygarlıkla teknolojiyi birbirlerine hiç karıştırmamaya büyük özen gösterdim. Ayrıca da yaşamımda asla ilgilenmediğim politik olaylardan, politikacılardan sürekli uzak durdum. Son olarak benim bugünlere gelmemde çok büyük katkıları olan annem ve babamı burada saygıyla andıktan sonra, gerek yazılarımın bilgisayara çekildiğinde, gerekse düzeltmelerinde büyük yardımları olan oğullarım Murat ve Suat Akgün'e, yine yardımlarını esirgemeyen Ayya Kara burada bir kez daha teşekkür ederim. Kent dokusundan kesitler. Kuş bakışı Ankara. Antik çağlardan kalma az sayıdaki yazılı yapıt incelendiğinde Ankara'nın kuruluşunun çok eski tarihlere kadar uzandığı görülmektedir. Nasıl ki bir ilk çağ coğrafyacısı olan Strabon'a bakılırsa Ankara bir kıyı kenti olan İzmir kadar eskidir ve kuruluşu Frigler ile ilgili bir söylenceye dayanır. Bu eskilikte birincisi İsa'dan önce 226 yılından İsa'dan sonra 21 ya da 25 yılına kadar, İkincisi de 1923'ten bugüne kadar olmak üzere uzun bir zaman dilimi içinde iki kez iki ayrı devlete başkentlik etmiş olan Ankara'da, geçmişten günümüze Galatlar, Romalılar, Selçuklular, Ahiler, Osmanlılar ve son olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devleti hüküm sürmüştür. Böylesine uzun tarihi boyunca bu devletlerin kente köprü, çeşme, su yolu, saray, han, hamam, tapınak, kilise, manastır, cami, yontu yapmadıkları söylenemez. Sadece Roma dönemi olarak 1. ve 2. yüzyıllar içinde Ankara'da nice saraylar, köşkler, hipodromlar, tiyatrolar, çeşmeler, hastaneler, hanlar, hamamlar inşa edilmiştir. Ne var ki biraz aşağıda yer vereceğim 5 yapıt dışındakilerden hemen hiçbiri kalıntı halinde de olsa günümüze kadar gelememiştir. Görüldüğü gibi ilk çağlardan zamanımıza ulaşmış kalıntı sayısı ancak bir elin parmakları kadardır. Bunlar Ankara Anıtı, Kale, Julianus Sütunu, Karakalla Hamamı ve Kaledeki Tiyatrodur. Her birini çok kısa olarak ele alırsak Ankara Anıtı'nın ne zaman ve kimler tarafından yapıldığının bilinemediğini görürüz. Acaba Galatlarca Koinon Galaton'un yerine mi yapılmış yoksa Romalılar tarafından inşa edilerek imparatorları Augustus'a mı armağan edilmiş belli değildir. Avrupalılar bu yapıta Momentum Ankiranum, yani Ankara Anıtı adını vermişlerse de nedendir bilinmez. Belki armağan edilmişliği bize daha çekici gelmiş ve bu yüzden bizler August Tapınağı demeyi yeğlemişizdir. Hele birinci görüş doğruysa, yapıta imparatorun kendi adını koymalarına izin vermeye ve de yaşam öyküsünü Latince ve eski Yunanca olarak duvarlara kazıtmaya hiç de hakkı yokmuş. Bu yazıyı görkemli imparatorun yüzsüzlüğüne mi, yoksa Ankara'ya verdiği onura mı bağlamalı? Doğrusu ya, bunu bugüne kadar bir türlü saptayamadım. Batılılar her zamanki çıkarcılıklarıyla yapının ayakta kalabilmiş pek az kalıntısının haraplığından sadece bizi sorumlu tutmakta ve çevredeki nice yapıda buranın taşlarının sökülüp kullanıldığından acı acı yakınmaktadırlar. Oysa biraz gerçekçi ve insaflı olsalar, o yazıtın orijinalinin konmuş olduğu Roma'da korunamamasına karşılık, bizdekinin bazı kaçınılmaz eksiklerine karşın 20 yüzyıldır yerinde kalabildiğini kabul etmeleri gerekirdi. Bu arada bir miktar taşın bazı cami ve mescitlerin gerek sütun başlıklarında gerek kaidelerinde kullanılmış olduğu doğrudur. Ama bunlar öyle çok fazla miktarda değildir. İki örnek vermek gerekirse, birincisi Ankara Anıtı'nın hemen yanındaki camiyi yaptıran Hacı Bayram Veli isteseydi tapınağın tümünü oradan sağlayacağı taşlarla inşa ederdi. Ve bunun için de sadece yerlerde serili duranları alıp kullanması yeterdi. İkincisine gelince, Türkler kaleyi hiçbir zaman onarmamışlardır. Selçuklular sadece üstteki beyaz yapıyı inşa etmişler, Osmanlılar ise duvarlara el bile sürmemişlerdir. Bu nedenle Türklerin ilk çağ yapıtlarına ait nice sütun başlıklarını, saçak tabanlarını, yontuları, yazıtları kalede kullandıkları iddiası da doğru değildir. Bu doğrudan doğruya zaman zaman kaleyi onarmış olan Romalıların marifetidir. Onlar bu işi yaparken gerekli yapı malzemesi olarak taşları yandaki Hıdırlık Tepesi'nden alıp işleyerek kullanmak yerine yakınlardaki örneğin tiyatrodan ya da başka bir yapıttan söküp hazır olarak getirerek istedikleri yerlere yerleştirmişlerdir. Ankara'dan söz ederken oldukça yakın bir tarihte restore edilmiş olan kaleye değinmemeye olanak yoktur. Yıllarca uzaktan gördüğüm bu yapının ne zaman inşa edildiğini de bugüne kadar kimse kesin olarak ortaya koyabilmiş değildir. Acaba bir Frig, bir Galat mı, yoksa bir Roma yapısı mıdır? Gezgin Evliya Çelebi, buranın yüksek bir dağın tepesinde bir Rum imparatoru tarafından beyaz taşlardan yapılmış sağlam bir yapı olduğundan söz etmiştir. Kaleyi Selçukluların yaptırdığını ileri süren yazarlar da çıkmıştır. Genti Zompe, Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu, 2. basım, İstanbul 1994. Oysa onlar sadece kalenin o en üst ucuna, hani Jerpanio'nun donjon olarak adlandırdığı Ak Kale'yi yapmışlardır. Bu da boşuna değildir. Çünkü her başı sıkışan sultan kapağı güvenilir bulduğu bu kaleye atmıştır. Çok sonraları Charles Terrier'in Van Kalesi'nin eşiti ve Asya'nın en muazzam kalesi olduğunu ifade etmesi bu görüşü doğrular niteliktedir. EYCS, P. Guglielmo de Jerafanion ve Ankara Kalesi, Ankara Dergisi, Cilt 2, Sayfa 5, 1993. Benim işte bu kaleye yakından ilk görüşüm 1941'de üvey büyük babamın Ankara'ya bir gelişinde beni ve kardeşimi oraya gezmeye götürmesine rastlar. Surların içinde kalan mahallelerle de ilk kez o zaman karşılaşmışımdır. Eski harap evler arasındaki eğri büğrü kaldırımsız sokaklardan geçerek önce Saat Kulesi'ni sonra da Akkale denen en üstteki bölümü görmüştük. Bu en tepede yer alan Selçuklu yapısının kapısı o zaman tıpkı şimdiki gibi kapalıydı da sadece gezip görmeye gelen oldukça mı açıyorlardı yoksa sürekli mi açık duruyordu şimdi anımsayamıyorum. Ancak içerideki geniş avluyu ve buraya girildiğinde sağa düşen küçük, basık, penceresiz hücreyi hala görür gibiyim. Bir söylentiye göre Çubukabat'ta gerçekleşip tarihe Ankara Savaşı adıyla geçmiş olan muharebeyi Osmanlılar kazanmaktayken Şehzadeleri Süleyman ve Mehmet Çelebilerin, Çandarlı Ali ve Murat Paşaların yenildiklerini sanarak savaş alanını terk etmelerinin ardından, başlarında Sırp Kralı Uzun Stefan'ın bulunduğu Balkan süvarileri, Yeniçerilerin bütün çabalarına ve yiğitliklerine karşın son anda birdenbire ormanın içinden çok iri, çok büyük hortumlu bir takım hayvanların çıkıverdiklerini görmüşler ve bunların ne olduklarını anlamayarak paniğe kapılmaları sonucunda da savaş kaybedilmiştir. Tutsak düşen Yıldırım ölümünden önce bir süre burada kapalı tutulmuştur. Bugün düşünüyorum da nereden nereye, nice yengiden sonra olmayacak bir yenilgiye, Bursa Sarayı'ndan Ankara Kalesi'ndeki penceresiz daracık hücreye. Anadolu halkının birçok yerde karşılaşılan örneklere verdiği Belkıs sütunu adının bir temsilcisi olan Julianus sütununun da üzerinde ne bir yazıt ne de bir yontu olmadığı için ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinememektedir. Sadece bir söylentiye dayanarak Roma imparatorlarından Julianus Apostata'nın onuruna dikilmiş olduğu sanılmaktadır. Tepesinin bir köşesi kırık da olsa bu yapıt geçmişin günümüze kadar gelebilmiş nadir tanıklarından biridir. Eski yeri olan şimdiki İş Bankası Ulus Şubesi ile eskiden Sümerbank Genel Müdürlüğü olan binanın arasından geçen o kısacık yolun orta yerinden alınıp bugün bulunduğu meydana getirilmesi sırasında altından bir genç kızın mezarının çıkarıldığı ama bunun kime ait olduğunun ve sonradan da ne yapıldığının bilinmediğini duymuştum. Yapılan kazıda bir süre sonra yılan tutan bir elin bulunmasından dolayı sağlık tanrıçası Asklepion adına kurulmuş olabileceği düşünülen Roma hamamının ise İmparator Caracalla ile annesi Julia Domna tarafından yaptırılmış olduğu sanılmaktadır. Burası da yine yaptıranın adıyla değil de Romalılar zamanında yapıldığı için Roma hamamı diye tanınır, bilinir olmuştur. Hamamın Elma Dağ'dan getirilen sularla çalıştırılması, 20 yüzyıl sonra da kente suyun hala Kurt Boğazı'ndan yine künklerle getirilmesi, teknoloji yönünden o zamanların bugünden hiç de geri olmadığını göstermektedir. Acaba Romalılar yönetiminde de bu künkler şimdiki borular gibi sık sık sorun yaratır, kentin suları her vesileyle kesilir miydi? Doğrusu ya bunu herkes gibi ben de bilebilmeyi çok isterdim. Buradan biraz ötede Caracalla ile annesinin yaptırdığına oranla küçük bir hamam daha varmış. Ama onun kalıntıları ilgililer tarafından yeterince zengin bulunmamış ve önemsenmemiş. Herhalde üstüne yapılan binalarla tüm varlığı da silinip gitmiştir. İlk çağlardan günümüze ulaşabilen son kalıntı ise kaledeki tipik Roma planlı tiyatrodur. Bir evin temeli atılırken ortaya çıkan ve inşaatı yapan tarafından haber verilmeyen ancak komşuların ihbarı üzerine resmi makamlarca el konulan bu yapıda Romalıların kale surlarının onarımı sırasında taşlarını kullanmış olmaları yüzünden artık oldukça harap ve eksik bir görünümdedir. Az önce de değinmiş olduğum gibi bunların dışında Ankara'da bugün için ilk çağlardan zamanımıza kadar gelebilmiş başka bir kalıntı yoktur. Bu azlığa karşılık bundan 80 yıl öncesinin Ankara'sı kalıntılar bakımından bugüne göre çok daha zenginmiş. Şimdiki Ulus dış kapı yolundakilerle Ulus'taki Zafer Anıtı ve Posta Caddesi arasındaki hanların temellerinde olduğu yerde bırakılan ya da sökülüp atılan nice kalıntılar varmış. Yakın tarihli bir örnek vermek gerekirse Ulus'tan dış kapıya giden caddenin sağ kıyısındaki eski bir bina yıkılıp da yerine kocaman bir han yapılırken temelde çıkan kalıntılar nedeniyle yapım durdurulmak istendiğinde yapının ünlü müteahhit sahibinin zamanın başbakanına başvurması üzerine onun da tıpkı Osmanlı ile aynı düşünceyi paylaşarak canım birkaç taş için dostlar kırılır mı gibisinden sözlerle özel izin verdiği bilinir. Yine az önce değinmiş olduğum gibi dine yönelimin alabildiğine hakim olduğu Roma döneminde kilise, manastır, düşkünler evi gibi yapıların yanı sıra birçok han, hamam, hastane, saray ve çeşme de yapılmıştır. Ama onlardan hemen hemen hiçbiri günümüze erişebilmiş değildir. Belki sadece Etlik yolundaki Vank ya da Vank Manastırı ile Anafartalar Caddesi'ndeki eski adliye binası yanındaki Aziz Clementios Kilisesi'nin yıkıntıları oldukça yakın tarihlere kadar az çok ayakta kalabilmişse de sonunda onlar da tümüyle silinip gitmişlerdir. Romalılardan sonra kenti ele geçiren Selçuklular Konya, Kayseri, Kütahya ve Sivas'ı adam akıllı imar ederken buraya daha çok askeri açıdan erişilmez kalesi nedeniyle önem vermişlerse de Akkale denilen beyaz yapı dışındaki bölümlere pek özen göstermemişlerdir. Eğer mutlaka Ankara ile ilgili bir Selçuklu yapıtına örnek vermek gerekirse Vali Kızılbey'in yaptırdığı Akköprü'ye değinilebilir.